Bir sözümüz var bizim. Yedi derviş bir kilimi paylaşabilir, sığabilirler bir kilimi. Ama iki kral bir dünyaya sığmaz. Onlar muhakkak paylaşamazlar ve kavga ederler. Zaten çok popüler bir dizi film vardı biliyorsunuzdur, Game of Thrones. Ben hiç izlemedim ama zaten ne olduğu belli, taht oyunları. O zaman herkes birbirinin kuyusunu kazmak için, ayağını kaydırmak için, birisini saf dışı etmek için elinden gelen her şeyi yapacaktır. İşte konu da bu zaten. Yani ortada bir taht oyunu varsa, kıskançlık, öfke, kibir, nefret, kin, cinayet, her şey olacaktır. Bu kralların dünyası böyle bir dünya. Çünkü kral olmak istiyorsanız öncelikle güçlü ve zorba olmanız lazım. Çünkü başkalarını yönetmek, onların üzerine egemenlik kurmak istiyorsunuz. Ve kral olmak bunun için çok güzel. Çünkü eskiden kralları sınırlayan hiçbir şey yoktu. Kral canı ne isterse yapabilen birisi. Ve bugünkü konuşmalarda geçti, tekrar edeceğiz. Krallar istediğini yapabilir. O yüzden de ortaya yeni bir kral çıkmasını da pek istemez insanlar. Kimse istemez. Çünkü yeni bir sorun daha çıkmıştır ortaya. İşte Mesih'i Pilatus'un önüne getirdikleri zaman da böyle bir şey yaşandı. Pilatus İsa'ya, "Sen Yahudilerin kralı mısın?" diye sordu. İsa da "Söylediğin gibidir" dedi. "Ya da sen ne söylüyorsan odur" dedi. Şimdi Pilatus'un kafası karıştı çünkü karşısına getirilen adam krala benzemiyordu. O zamanki anlayışa göre krallar herhalde her zaman öyledir. Normalin üstünde bir güçlü, kibirli, kendisine güvenen, işte afra tafra sahibi şöyle bir adam olmalı. Böyle durmayan adam zaten kral olmamalı. O yüzden Pilatus'un kafası karıştı, bu nasıl kral diye. Ve bir karara varamadı. Ve onu oranın kralına gönderdi. Oranın kralı da Herodes. Ve kral ama biraz tuhaf bir kral. Çünkü orada zaten bir Roma valisi var ve Roma valisi kraldan daha büyük, daha önemli. Kral da bir kral. Bir takım krallıklar yapıyor. Ama daha küçük çapta Yahudiye'nin kralı olan birisi. Bunu ben şuna benzetiyorum. İlk kez gittiğimde şaşırmıştım biraz ama Beykoz'a gittiyseniz tepede bir kale vardır. Yoros Kalesi. Orası Beykoz Kralı'nın kalesi. Beykoz Kralı diye duyunca insan gülesi geliyor. Şaşkın Bakkal Kralı. O zaman Bostancı Kralı var. İşte öbür tarafta Feneryolu Kralı var. O krallıklar da biraz böyle, bundan biraz daha büyük. Yani Herodes de böyle bir kral. Ve Herodes de kendisine rakip olabilir mi diye getirilen adama baktı, baktı. O da pek bir şeye benzetemedi. Ve Pilatus'a geri yolladı. Evet, bu dünyanın minicik bir bölgesine hükmeden bir kraldı. Ve bazen çok korkunç şeyler de yapabilirdi. Ama yine de bir valiye bağlıydı. Onun üzerinde bir vali vardı. Ve valinin de üzerinde Sezar vardı. O da bir kral. Ve o da kafasına eseni yapabilen birisi o devirde. Mesela Sezarlardan bir tanesi atını milletvekili yapmıştı. Caligula galiba. Kimse bir şey diyemedi attan milletvekili olur mu diye. Adam atını yapıyor, yapabiliyor. İşte böyle, yani dünya eskiden böyle bir yerdi. Şimdi İsa gene bir Herodes zamanında doğdu. Bu büyük Herodes diye anılıyor çünkü yönettiği topraklar biraz daha büyük. Birkaç ilçenin toplamı kadar, bugünkü Kenan ülkesi, İsrail'in bir kısmı orayı yönetiyor. Ve bu da bir kral haliyle ve şöyle bir şey oldu. Matta 2'ye 1'de. İsa'nın Kral Herodes devrinde Yahudiye'nin Betlehem kentinde doğmasından sonra bazı yıldız bilimciler doğudan Yeruşalim'e gelip şöyle dediler. Yahudilerin kralı olarak doğan çocuk nerede? Doğuda onun yıldızını gördük ve o da tapınmaya geldik. Elbette Kral Herodes bunu duyunca tedirgin oldu. Çünkü dediğimiz gibi krallar birbirlerini pek benimsemezler. Herodes'in yani kralın tedirgin olması halkın da tedirgin olması demek. Çünkü Herodes biraz manyak bir kraldı. Biraz sonra göreceğimiz gibi ve bugün de geçti aslında. Herodes pek sağlıklı bir insan sayılmazdı. O canı sıkılmışsa demek ki halkın daha çok canı sıkılacaktı. Ve Herodes kendi egemenliğini tehdit eden bu bebeğe karşı hemen alarma geçti. Ve güzel bir plan yaptı kendince. Yıldız bilimciler dedi ki, "Aa, bu kral nerede doğmuş söyleyin gideyim ben de ona tapınayım" dedi. Güzel bir plana benziyordu. Ama müneccimler İsa'yı bulduktan sonra rüyalarında gördüler ki bunu Herodes'e söylememeleri gerekiyor. Ve onlar hiç Herodes'in yanına uğramadan memleketlerine bir anlamda kaçarak gittiler. Ve aynı şekilde Yusuf da, yani İsa'nın babası sayılan Meryem'in eşi olan Yusuf da bunu hissettiği için o da Rab'den duydu ve o bölgeyi hemen terk etti. Şimdi pek sağlıklı düşünmeyen kralımız Herodes'in önünde farklı bir seçenek vardı. O ne yaptı? Düşündü ve dedi ki, tamam Betlehem'de ne kadar bebek varsa hepsini öldürelim. İçinden bir tanesi İsa'dır herhalde dedi. Ama İsa orada değildi. O ailesiyle birlikte Mısır'a gitmişti bile. Ve sanıyorum çok fazla da bebek yoktu 2 yaşın altında. Çünkü Betlehem küçük bir köy. Kudüs'e yakın küçük bir köy. Birkaç çocuğu öldürmüş olmalı. Bunlar böyle adamlar. Ve despot bir kral olarak Herodes de böyle yaptı. Çünkü şunu biliyorlardı. Evet, bir kral gelecek. Ve o kral Betlehem'den çıkacaktı. Bunu kutsal yazılar yazdı. Ve Yahudi'dekiler bunu bilirdi. Çünkü şöyle denilmiştir. Ama ey sen Betlehem Efrata, Yahuda boyları arasında önemsiz olduğun halde İsrail'i benim adıma yönetecek olan senden çıkacak. Onun kökeni öncesizliğe, zamanın başlangıcına dayanır. Peygamber Mika bunu Rab'den duymuştu. Ve bu da Herodes'in paniğe kapılmasına yetti. İsa aslında Nasırıl diye de anılır, bilirsiniz Nazaret ya da. Bu Galile tarafında bir köydür. İsa da köken olarak annesinin yaşadığı yer orası olduğu için oralı sayılabilirdi. Ama Rabbin sözü var. Bu kral Betlehem'den çıkacak. Ve bunun için o sırada imparatorluk Roma bir sayım kararı aldığından Yusuf yanına eşini alıp Kudüs'e doğru yola çıktı. Ve Betlehem'e geldiklerinde Meryem'in sancısı tuttu. Ve aradılar, han aradılar ama kalacak yer yoktu. Sayım dolayısıyla her yer doluydu. Bu yüzden biraz kırsal bir yere çekildiler. Orada İsa doğdu ve bir yemliğe konuldu. Ve ilk ziyaretçileri çevresindeki hayvancıklar, kuzular, keçiler, eşek vesaire ve etraftaki çobanlar oldu. Burayı Luka'dan okuyalım. Aynı yörede sürülerinin yanında nöbet tutarak geceyi kırlarda geçiren çobanlar vardı. Rabbin bir meleği onlara göründü ve Rabbin görkemi çevrelerini aydınlattı. Büyük bir korkuya kapıldılar. Melek onlara "Korkmayın" dedi. "Size bütün halkı çok sevindirecek bir haber veriyorum. Bugün size Davut'un kentinde bir kurtarıcı doğdu. Bu Rab olan Mesih'tir. İşte size bir işaret. Kundağa sarılmış ve yemlikte yatan bir bebek bulacaksınız. Birdenbire meleğin yanında göksel ordulardan oluşan büyük bir topluluk belirdi. Tanrı'yı överek, en yücelerde Tanrı'ya yücelik olsun. Yeryüzünde onun hoşnut kaldığı insanlara
esenlik olsun dediler. Melekler yanlarından ayrılıp göğe çekildikten sonra çobanlar birbirlerine, hadi Betlehem'e gidelim, Rabbim bize bildirdiği bu olayı görelim dediler. Aceleyle gidip Meryem ile Yusuf'u ve yemlikte yatan bebeği buldular. Onları görünce çocukla ilgili kendilerine anlatılanları bildirdiler. Bunu duyanların hepsi çobanların söylediklerine şaşıp kaldılar. Meryem ise bütün bu sözleri derin derin düşünerek yüreğinde saklıyordu. Çobanlar işitip gördüklerinin tümü için Tanrı'yı yüceltip överek geri döndüler. Her şeyi kendilerine anlatıldığı gibi bulmuşlardı. İşte o beklenen kral, büyük kral, kurtarıcı gelmişti. Ve yemlikte yatıyordu. Büyük kral, beklenen kral, Davut'un soyundan gelecek olan kral ve kurtuluşu getirecek olan kral, işte yemlikte yatan o küçücük bebek, o bebek gözlerinden dünyaya bakan İsa idi. Ve Betlehem'den çıkacaktı, çıktı. Ve Davut'un soyundandı. Nasıl? Eski günlerin birinde Betlehem'de kıtlık başlamıştı ve bir adam karısı ve iki oğluyla birlikte Betlehem'den çıktı ve Moab topraklarına gitti. Geçinebilmek için ailesini oraya götürdü. Adamın adı Elimelek, karısı da adı Naomi idi. Oğulları da vardı yanlarında, iki oğlu. Gittikleri yerde evlendiler Moablı kadınlarla. Ve bunlar zaman içinde kocası öldü. İki oğluyla birlikte kaldı Naomi. Ve iki oğlu da öldü. Şimdi iki dul gelinle baş başa kalmıştı. Ve Naomi artık orada yapacak bir şey kalmadığını anladı ve adını Naomi'den Mara'ya dönüştürmek istedi. Naomi neşe demektir. Mara acı demektir. Neşe olan adını acıyla değiştirmek istedi. Çünkü gittiği yerde acıyla karşılaşmıştı, ölümle karşılaşmıştı ve kendini yalnız hissediyordu. Ve Betlehem'de Ruth bir eş buldu. Boaz adlı zengin bir adam, varlıklı bir adam. Ve onunla evlendi. Bir çocuğu oldu. Çocuğa Ovet adı verildi. Ovet İşay'ın babası. İşay da Davut'un babası oldu. Ve böylece Rabbin yeryüzünde kurmak istediği büyük soy oradan başlamış oldu. Yabancı bir gelin ama sadakati getiren bir gelin ve neşeden acıya geçen bir kadını tekrar acıdan neşeye taşımak üzere Rabbin planı çalışmaya başladı. Ve Davut küçük bir çocukken Samuel, peygamber Samuel bir çağrı aldı ve yerel kral Saul'un Rabbin gözünde bir değerinin olmadığı ve onun yerine yeni ve gerçek ve gücünü Rab'den alan bir kral geleceğini bildirdi. Samuel, İşay'ın evine gitti ve çocuklara baktı. Çocukların hiçbirinde aradığını bulamadı ama kırda sürülerinin başında olan Davut vardı. Bütün çocuklar bunlar mı dedi? Hayır dediler. Bir tane daha küçük var ve o küçük Davut. Evet çağırdılar ve Samuel tarafından kutsandı. İşte o Davut, İsrail kabilelerini bir araya getirdi. Kudüs'ü kurdu, İsrail'e ün kazandırdı, büyük bir savaşçıydı ve de iyi bir şairdi ve iyi bir müzisyendi. Çünkü gene biraz manyak olan Saul, sapıttığı zaman ona bir şeyler çalardı liriyle ve Saul'u sakinleştirirdi. Ve Saul mızrak attığını biliyoruz Davut'a, Davut yana çekilip çalmaya devam ettiğini de biliyoruz. Böyle yiğit bir adam. Ve evet şiir yazardı. Mezmurların yazarı Davut'tur. Ve mezburlar da kendi soyundan gelecek olan büyük kral için şunları söyledi. Ayrı mezburlardandır ama gelecek olan Mesih Tanrı oğlu olacak. Tanrı'nın adını duyuracak. Tanrı'nın isteğini yapmak için geldi. Yakın arkadaşı ona ihanet edecek. Kötü adamlar elbisesi üzerinde kura çekecek. O çarmıhta susayacak, çarmıhta acı çekecek. Kemikleri kırılmayacak ama ve ölümden dirilecek. Bütün bunları Rab'den duyarak yazdı Davut, kendi soyundan gelecek olan büyük kral. İşte böyle bir kral olacaktı ve bunları yaşayacaktı. Bu bir mucize ama Rabbin işi kolay. Mucizeler Rab için hiç sorun değil. Çünkü şöyle denilmiştir: ama tahtı sonsuzluklar boyunca sürecek. Çünkü o ebedi kral olacak. Gücünü dünyasal güçlerden değil göklerden alacak. Çünkü bize bir oğul çocuk doğacak. Bize bir oğul verilecek. Yönetim onun omuzlarında olacak. Onun adı harika öğütçü, güçlü tanrı, ebedi baba, esenlik önderi olacak. Yeşaya bunları Rab'den duydu. Ve büyük kral gelecekti. Bütün belirtileri Rab gösteriyordu tek tek. Bütün peygamberlerin bahsettiği eski ahitin hazırladığı yol oluşmak üzereydi. Ve herkes biliyordu ki evet, beklenen kral Betlehem'den çıkacaktı. Çünkü Betlehem ekmek evi demektir. Ekmeğin evi demektir. Ve Betlehem'den çıkacak Mesih günü geldiğinde dedi ki, işte yaşam ekmeğiniz benim. Benden yiyen acıkmaz dedi. Dünya elbette bundan hoşnut olmadı. Krallar mutsuz oldular. Çünkü göksel kral gelmişti. Ve göksel kral gücünü dünyadan, savaştan, silahtan, ölümden, acıdan alan, korkudan alan bir kral değildir. O gücünü göklerden alan bir kraldır. O esenlik için geldi, barış için geldi, sevgi için geldi. Silahla değil, sözle geldi. Ama dünya onu anlamadı. Anlamadı ve Pilatus da onu anlamadı. Bahsettiğimiz Herodes de anlamadı. Aslında iblis de tam olarak anlamadı ve bunlar onu ölüme teslim ettiler. Rabbin ışığını boğmak, onu yok etmek için çalıştılar. Aslında çalışırken yine Rabbin planına çalışıyorlardı ama haberleri yoktu. Çünkü Davut'un yazdığını, çarmıhta ölecek ve dirilecek dediği işte bu Mesih'ti. Ve çarmıhtaki ölümüyle İsa biz günahkarlar için bir kurtarış yolu açtı. Artık dünyasal kralların zulmü altında ezilirsek gözümüzü gökyüzüne çevireceğiz ve diyeceğiz ki göksel krallık, işte benim yerim orası. Çünkü Rab İsa Mesih orada ve o krallığını kurmak için beni çağırdı. Hamdolsun. Ve evet, İsa Mesih öldü, ölümden üçüncü günde dirildi. Bu planları yapan İblis ve Herodes ve diğerleri yalnız iki akşam mutlu kalabildiler, rahat uyuyabildiler. Üçüncü gün Mesih dirildiği zaman eminim çok büyük bir şok yaşadılar. Ve ne yazık ki halklarına, herhalde onlara da ekstra zulüm yapmışlardır. Ve İsa dirildi, göğe yükselmeden önce son olarak ne dedi? 11 öğrenci Celile'ye, İsa'nın kendilerini bildirdiği dağa gittiler. İsa'yı gördükleri zaman ona tapındılar. Ama bazıları kuşku içindeydi. Hala. İsa yanlarına gelip kendilerine şunu söyledi: gökte ve yeryüzünde bütün yetki bana verildi. Bu nedenle gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin. Onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla vaftiz edin. Size buyurduğum her şeye uymayı onlara öğretin. İşte ben dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim. Amin. İşte Mesih'in son buyruğu buydu. Ve bu buyruk uyarınca Mesih'in çağrısına uyan değerli kardeşlerimiz bugün onun krallığına girecekler. eski bedenleri, eski kimlikleri o suyun içinde ölecek ve sudan yepyeni, yenilenmiş, yeniden doğmuş ve İsa'nın kimliğinde, İsa'nın ulusu olarak aramıza katılacaklar. Bu güzel bir gün, coşkulu bir gün. Dünya böyle bir yer. Evet, dünya bize acı sunacaktır. Dünya bize istediğimizi vermeyecektir. Bizi ölümle korkutacaktır. Acıyla, zulümle etkilemeye çalışacaktır. Ama biz şunu biliyoruz. Bunlar mutlak değil. Mutlak olan tek bir şey var. O da göklerdeki Tanrımızdır. Ve onun adına övgüler olsun. Biz ona bağlıyız. Onun halkıyız. Amin.